Ayrım 26.
Sayfa 267. Onlara alayla, acımayla bakacaktı. Nereye varmazlardı ki şu ilahiyatçılar? Karısıyla, çocuklarıyla, sabanları, beşikleri, yalaklarıyla sakin sakin emin olarak Kitab-ı Mukaddes'i yorumluyordu. Gözlerini açtı ve çölü gördü. Gün nereye gitmişti? Güneş yeniden ufka doğru eğilmeye başlamıştı. Göğsünü göğsüne yaslamış olan yılan bekliyordu. Ayartıcı bir sesle ince acıklı bir ninni söylüyordu ıslığıyla akşam havasına. Çöl baştan başa sallanıyordu bu anne ninnisiyle. Bekliyorum, bekliyorum diyordu yılan baştan çıkartıcı bir sesle ıslık çalarak. Gece geldi, üşüyorum. Ver kararını, başınla peki de, peki de de cennetin kapıları açılsın sana. Karar ver sevgilim. Magdalena bekliyor. Yalnız kişi korkudan kıpırdayamaz olmuştu. Evet demek üzere ağzını açmak üzereyken yukarıdan birinin ona baktığını hissetti. Dehşet içinde başını kaldırıp havada iki göz gördü. Sadece iki göz. Gece gibi kara, kıpırdayan ve ona sakın ha, sakın ha, sakın ha diye işaret eden iki beyaz kaş. İsa'nın yüreği sıkışır gibi oldu. Yakarırcasına yeniden baktı göğe. Çığlık atmak istermiş gibi bırak beni, izin ver, kızma bana demek istiyordu. Ama gözleri vahşileşmişti. Kaşlarsa tehdit eder gibi titreşip duruyordu. Hayır, hayır, hayır diye bağırdı İsa ve gözlerinden iki iri gözyaşı yuvarlandı. Yılan birden kıvrandı. Kendini ondan ayırdı ve boğuk bir kükremeyle patladı. Hava çıkardığı kokuyla leş gibi koktu. İsa yüzü koyun yere düşmüştü. Ağzı, burun delikleri ve gözleri kumla doluydu. Zihni bomboştu. Açlığı ve susuzluğu unutarak ağladı. Sanki karısı ve bütün çocukları ölmüş gibi, sanki bütün hayatı mahvolmuş gibi. Rabbim, Rabbim diye mırıldandı kumu ısırarak. Babam benim, acımıyor musun bana? Buyruğun yerine getirilecektir. Bunu kaç kez söyledim sana, daha kaç kez söylemem gerekecek. Bütün ömrüm boyunca titreyeceğim. Dayanacağım ve buyruğun yerine getirilecektir diyeceğim. Bu şekilde mırıldanarak ve kum yutarak uykuya daldı. Bedeninin gözleri kapanınca ruhunun gözleri açıldı ve bir insan vücudu kalınlığında gecenin bir ucundan öteki ucuna kadar uzanan bir yılan hayaleti gördü. Koca, parlak, kırmızı ağzı açık yanında kuma yatmıştı. Bu ağzın karşısında süslü, ürkek bir keklik hoplayıp sıçrıyor, kaçmak için boşuna kanat çırpıp duruyordu. Tüyleri korkudan diken diken olmuş, zayıf çığlıklar atarak sendeliğe sendeliğe ilerliyordu. Hareketsiz duran yılan gözlerini üstüne dikmişti, ağzı açıktı. Acelesi yoktu, avını tutacağından emindi. Keklik yavaş yavaş açık ağza doğru gıdım gıdım ilerliyordu. Eğri bacaklar üstündeki de bir de tökezleyip duruyordu. İsa hareketsiz durdu ve keklik gibi titreyerek baktı. Tan ağrırken kuş artık açık ağza varmıştı. Bir an için titredi. Yardım ararmış gibi bakındı. Derken boynunu ileri uzattı. İlkin başı, sonra da ayakları girdi. Ağız kapandı. İsa kekliğin bir tüy ve et topu halinde yakut renkli ayaklarıyla birlikte ağır ağır canavarın midesine doğru indiğini görüyordu. Dehşet içinde irkildi. Çöl kabaran pembe renkli dalgalar yığınıydı. Güneş doğuyordu. Tanrı diye mırıldandı titreyerek. Keklik de. Sesi kısıldı. Düşüncesini tamamlayacak güç bulamadı. Ama içten şöyle düşünüyordu. İnsanın ruhu, o keklik, insanın ruhu. Bu düşünce saatlerini aldı. Güneş çıktı ve kumları ateşe verdi. İsa'nın kafatası derisini deldi boğazına, göğsüne işledi. Bağırsakları bağ bozumundan arta kalan üzüm salkımları gibi asılı duruyordu. Dili damağına yapışmıştı, derisi yüzülüyor, kemikleri çıkıyordu. Parmak uçları da tamamıyla morarmıştı. İçindeki zaman bir yürek atması kadar küçülmüş, ölüm kadar büyümüştü. Ne açtı? Ne susuzdu artık. Kadın, çoluk çocuk isteği kalmamıştı. Bütün ruhu gözleri içine sıkışmıştı. Görüyordu, görüyordu. Ama tam öğle vakti gözleri karardı. Dünya kayboldu ve önünde bir yerde kocaman bir ağız açıldı. Alt cenisi toprak, üst cenisi göktü bu ağzın. Boynunu uzatmış titreyerek ağır ağır bu açık ağza kadar süründü. Geceler, gündüzler, kara ak şimşekler gibi geçip gitti. Gecenin birinde bir aslan gelip önünde durdu. Kurula kurula yelesini sallayıp duruyordu. Sesi insan sesini andırıyordu. İnime hoş geldin Muzaffer Derviş. Küçük erdemlere, küçük zevklere ve mutluluğa üstün gelen insana selam. Kolayı ve güven altında olanı sevmeyiz. Bakışlarımız çetin şeylere yönelir. Magdalena bizim için yeter derecede büyük bir eş değildir. Biz bütün yeryüzüyle evlenmek isteriz. Güvey gelin içini çekti. Göklerin lambaları yandı. Konuklar geldi. Hadi gidelim. Kimsin sen? Kendin. Geceleri koyun ağları çevresinde dolaşan, bu dünya hakimiyetlerini arayan, içeri atlayıp da yesen mi, yemesen mi diye düşünüp duran, gönlündeki, kasıklarındaki aç arslan. Babil'den Kudüs'e, Kudüs'ten İskenderiye'ye, İskenderiye'den Roma'ya, açım, her şey benim diye bağırarak koşarım. Tan ağrırken yeniden göğsün içine girer sinerim. Dehşet saçan aslan bir koyun olur çıkar. Bir şey istemeyen bir buğday tohumu bir yudum su ile ve baba diyerek yaltaklandığı bön uysal bir tanrı ile yaşar gibi görünen alçak gönüllü bir derviş rolü oynuyorum. Ama gizliden gizli içimden utanıyorum. Vahşileşiyorum. Koyun postumdan soyunacağım ve yeniden kükremeye başlayacağım. Geceleri dolaşacağım ve dört ayağım Babil, Kudüs, İskenderiye ve Roma'ya dayayacağım geceye özlem duyuyorum. Kim olduğunu bilmiyorum. Bu dünya hakimiyetini hiçbir zaman istemiş değilim. Göklerin hakimiyeti yeter bana. Yetmez. Kendini aldatıyorsun dostum. Yetmez sana. Kendi içine bakmaya cesaret edemiyorsun. Kasıklarına, yüreğine doğru bakıp da beni bulmaya. Ne diye yan yana bakıp benim hakkımda kötü düşünüyorsun? Beni ayartıcı mı sanıyorsun? Seni yoldan çıkarmaya gelen kurnaz kişinin bir habercisi olarak mı görünüyorsun? Ey beyinsiz keşiş! Dıştaki bir ayartıcının gücü ne kadarcık olur ki? Kale ancak içten fethedilir. Ben senin en derin beninin en derin sesiyim. İçindeki aslanım. Yutasın diye insanları sana yaklaşmaya kışkırtmak için bir koyun postuna büründüm. Unutma, ta küçükken kaldeli bir falcı avucunun içine bakmıştı. Birçok yıldız görüyorum demişti. Bir sürü haç, kral olacaksın. Niye unutur gibi görünüyorsun? Gece gündüz aklında o. Kalk Davud'un oğlu, kalk da hakimiyet ülkesine gir. İsa başını eğmiş dinliyordu. Yavaş yavaş tanıdı sesi. Düşlerinde ara sıra duyduğunu, bir keresinde de çocukken Yahuda onu dövdüğünde duymuştu. Bir keresinde de evden ayrılıp gece gündüz tarlalarda aç bir ilaç dolaşıp eve döndüğünde kapıda duran kardeşleri Topa, Simon ile Sofu, Yakup'un yuhaları ile karşılaştığında. O zaman aslanın gerçekten içinde kükrediğini duymuştu. Daha geçen gün partizanın çarmıha gerildiği gün, çarmıhı taşıdığında fırtınalı kalabalığın önünden geçerken herkes ona tiksintiyle bakarak yol açmak için önünden çekilirken aslan yeniden içinde sıçramıştı. Öyle hızlı sıçramıştı ki onu yere yıkmıştı. Şimdi de bu ıssız gecede bakın hele içindeki böğüren aslan dışarı çıkmış karşısında duruyordu. Onu sürtünüyor, gözden kayboluyor, derken yeniden ortaya çıkıyor, sanki içine bir girip bir çıkıyor, ikide bir de kuyruğunu hafifçe vurarak eğleniyordu. İsa yüreğinin gittikçe vahşileştiğini duydu. Aslan gerçekten haklı diye düşündü. Bütün bunlardan bıktım artık. Açlıktan, alçak gönüllük rolü oynamaktan, öteki yanağımı çevirip tokat yemekten bıktım. Daha nazik olsun diye okşayayım diye baba adlı şu insan yiyen Tanrı'ya yaltaklık etmekten bıktım. Kardeşlerimin bana lanet okumasını duymaktan, annemin ağlamasından, yanlarından geçerken insanların gülmesinden, çıplak ayakta dolaşmaktan, çarşıdan geçerken bağlı şarap ve kadın satın alamamaktan, boş havayı tadayım ve boş havaya sarılayım diye Tanrı'ya, onları bana sadece uykuda getirebilmek için cesaret aramaktan bıktım, usandım. Kalkacağım, atalarımın kılıcını kuşanacağım. Davud'un oğlu değil miyim? Aslan haklı. Fikirlerden, bulutlardan, göklerin hakimiyetinden bıktım artık. Taş, toprak ve et, budur benim hakimiyetim. Ayağa kalktı. Sıçramak için güç buldu. Bir aslan gibi böğürerek görünmeyen bir kılıcı kuşanmaya başladı. Kuşanması bitmiyordu bir türlü. Hazırdı. İğri diye bağırdı. Döndüğünde aslan kaybolmuştu. Başının üstünde yürek gibi çarpan bir kahkaha ile bir ses duydu. Bak! Bir şimşek yardı geceyi ve kıpırdamadan kaldı. Altında duvarlı, surlu, evli, yollu, alanlı, insanlı kentler vardı. Ovalar, dağlar ve deniz çepçevre kuşatmıştı bunları. Babil sağdaydı. Kudüs ile İskenderiye solda. Denizin ötesinde de Roma vardı. Sesi bir kez daha duydu. Bak! İsa gözlerini kaldırdı. Sarı kanatlı bir melek gökten baş aşağı iniyordu. İniltiler duyuluyordu. Dört ülkede insanlar kollarını göğe doğru uzatmışlardı ama cüzdanla kemirilen elleri düştü. İmdat diye bağırmak için dudaklarını araladılar. Cüzdanın yiyip bitirdiği dudaklar düştü. Sokaklar ellerle, burunlarla ve ağızlarla doldu. İsa kolları kalkık, acı Rabbim, acı insanlığa diye bağırırken benekli kanatlı, ayaklarında ve boynunda çıngıraklar olan ikinci bir benek baş aşağı indi. Birden bütün yeryüzünde kahkahalar duyuldu. Çılgına dönmüş cüzdanlar koşuşup duruyordu. Vücutlarından geri kalan kahkaha haline gelmişti. Titreyen İsa duymamak için kulaklarını tıkadı. Derken kırmızı kanatlı üçüncü bir melek göktaşı gibi düşüverdi gökten. Dört ateş şadırvanı yükseldi. Dört duman sütunu. Yıldızlar da havasızlıktan söndüler. Hafif bir meltem esti ve dumanları dağıttı. İsa baktı. Dört ülke. Dört avuç dolusu kül olmuştu. Ses bir kez daha çınladı. Bunlar sahip olmak için yola çıkmak üzere olduğum bu dünyanın hakimiyetleri. Cüzdan, delilik ve ateş. Rabbin günü geldi. Benim günüm, benim. Bu son gök gürültüsüyle şimşek kayboldu. Tan ağardığında İsa kuma yüzüstü yatmış bulunuyordu. Gece uykusunda taşın üstünde kaymış olmalıydı. Ağlamış, çok ağlamış olacaktı. Gözleri şişmiş yanıyordu. Bakındı, bu sonsuz kum ruhu olabilir miydi? Çöl yer değiştiriyor, canlanıyordu. Tiz çığlıklar, alaylı sesler, ağlamalar duydu. Tavşan, sincap, gelincik gibi yakut gözlü minik hayvanlar ona doğru hoplayarak geliyorlardı. Çılgınlık diye düşündü. Çılgınlık, gel yut beni. Bağırınca hayvanlar kayboldular. Boynundan yarım ayın, kaşlarında da neşeli bir yıldızın sarktığı bir baş melek karşısında yükseldi ve yeşil kanatlarını açtı. İsa bu göz kamaştırıcı ışık karşısında ellerini göğsüne siper etti. Baş melek diye fısıldadı. Baş melek kanatlarını kapayıp gülümsedi. Beni tanımıyor musun dedi. Hatırlamıyor musun beni? Hayır. Hayır, kimsin sen? Öte dur şöyle baş melek. Gözlerimi kör ediyorsun. Hatırlar mısın sen küçük bir çocukken, henüz yürüyemezken, evinin kapısına, annenin eteğine düşmemek için yapışır da kendi içinde yüksek sesle "Tanrım, beni tanrı yap. Tanrım, beni tanrı yap. Tanrım, beni tanrı yap." diye bağırırdın. O utanç verici küfrü hatırlatma bana. Hatırlıyorum. O içindeki sesim ben. Bağırmıştım o zaman. Hala da bağırıyorum ama korkuyorsun ve duymazlıktan geliyorsun. Ama şimdi istesen de istemesen de beni dinleyeceksin. Vakit geldi. Sen doğmadan daha seçmiştim seni. Seni, bütün insanların içinde seni. Senin içinde çalışıyor, parıldıyorum. Küçük erdemlere, küçük zevklere, mutluluğa düşmeni önlüyorum. Daha demin seni getirdiğim çölde, ortaya kadın çıktığında nasıl kovdum onu görmedin mi? Hakimiyetler de geldi, onları da kovdum. Ben kovdum, ben. Sen değil. Seni çok daha önemli, çok daha çetin bir kader bekliyor. Daha önemli? Daha çetin mi? Çocukken ne için özlem duymuştun? Tanrı olmak için değil mi? İşte Tanrı olacaksın. Ben mi? Ben. Çekinme öyle. İnildeme. Tanrı olacaksın. Oldum bile. Erdem'de beyaz güvercin ne söyledi sanıyorsun sana? Söyle bana. Söyle. Oğlumsun. Biricik oğlum. Yabani güvercinin sana getirdiği haber buydu. Ama yabani bir güvercin değildi o. Baş melek Cebrail'di. Selam sana oğul. Tanrı'nın biricik oğlu. İki kanat çırpıyordu İsa'nın göğsünde. Kaşları arasında baş kaldıran kocaman bir sabah yıldızı yanıyordu. İçinden bir çığlık yükseldi. Ben ne bir insan, ne bir melek, ne de senin kölenim Adonay. Oğlunum senin. Yaşayanı ve ölenleri yargılamak için tahtında oturacağım. Sağ elimde bir yuvarlak, yer yuvarlağını tutacak ve onunla oynayacağım. Yer ver bana da oturayım. Havada kahkahalar duydu. İsa irkildi, melek kaybolmuştu. Yırtıcı bir çığlık koyuverdi. İblis! Ve yüzü koyun kumun üstüne düştü. Yine görüşürüz, dedi alaycı bir sesle. Bir gün yine karşılaşırız yakında. Hiçbir zaman, hiçbir zaman şeytan, diye bağırdı İsa yüzünü kuma gömerek. Yakında görüşürüz, diye tekrarladı ses. Bu fısıh bayramında görüşürüz zavallı sefil. İsa inlemeye başladı. Gözyaşları ılık ılık damlalar halinde kuma düşüyordu. Ruhunu yıkıyor, çitiliyor ve arıtıyordu. Akşama doğru serin bir meltem esti. Güneş indi ve uzaktaki dağları pembeye boyadı. O sırada İsa esirgeyici bir buyruk duydu ve görünmeyen bir el omzuna dokundu. Kalk, Rabbin günü karşında. Koş ve haberi insanlara ilet. Geliyor. Bir atılışta geçti çölü. Ölü denize vardı. çevresini dolandı. Sürünmüş toprak ve insan solukları kokan havaya yeniden girdi. Yardımcısız değildi bu yürüyüşünde. O gücü nereden bulabilirdi ki? İlki görünmeyen el koltuk altlarından tutuyordu. Çöl üstünde beliren kalın bulut karardı. Bütün göğe yayıldı. Gök gürültüsü duyuldu. Arkasından da ilk yağmur taneleri düşmeye başladı. Toprak karardı. Yollar kayboldu. Birden gök şelaleleri akmaya başladı. İsa avuçlarını açtı, birleştirdi. Su ile doldular. O da içti. Durdu, nereye gitsem diye düşünüyordu. Şimşekler göğü yarıyordu. Bir an yeryüzü soluk mavimsi, sarı bir renkte parlamaya başladı. Derken yeniden karanlığa gömüldü. Kudüs ne yöndeydi? Vaftizci Yahya neredeydi? Ya onu ırmağın kıyısında bekleyen arkadaşları? Tanrım diye fısıldadı. Aydınlat beni. Bir yıldırım fırlat, yolumu ışıt. O konuşurken bir şimşek karşısındaki göğü yardı. Tanrı ona bir işaret vermişti. Gösterilen yönde ilerlemeye başladı. Bardaktan boşanırcasına yağıyordu yağmur. Göğün suları aşağı fışkırıyor. Toprağın suları ırmaklarla ve göllerle birleşiyordu. Toprak, gök ve yağmur bir olmuştu. Onu izliyorlar, onu insanlığa doğru itiyorlardı. Çamur içinde bata çıka ilerliyordu. Köklere, dallara takılıyordu. Çukurlardan atlayarak geçiyordu. Bir şimşek aydınlığında meyve yüklü bir nar ağacı gördü. Bir nar kopardı. Elinin içi yakutlarla doldu. Boğazı ferahlamıştı. Başka bir tane daha kopardı. Derken bir ta narları yedi ve o ağacı dikmiş olan el için dua etti. Yeni güç bularak yeniden yola koyuldu. Yürüdü, yürüdü. Her yer karanlıktı. Gündüz müydü? Gece mi? Ayağı çamurla ağırlaşmıştı. Her adımda yeryüzünü ayağıyla kaldırıyordu sanki. Bir yıldırımın aydınlığında ansızın bir tepe üstünde küçük bir köy gördü. Yıldırım beyaz evleri aydınlatıyor, sonra tekrar karanlığa boğuyordu. Yüreği sevinçten hopladı. Bu evlerde insanlar vardı, kardeşler. Bir insan eline değmek, bir insan soluğu almak, ekmek yemek, şarap içmek, konuşmak istiyordu. Kaç yıldır yalnızlık aramıştı, tarlalarda, dağlarda dolaşmış, kuşlarla, yaban hayvanlarıyla konuşmuş, insan yüzü görmek istememişti. Ama şimdi bir insan eline değmek ona ne büyük kıvanç verecekti. Adımlarını sıklaştırdı ve yokuş yukarı çıkmaya başladı. Güç bulmuştu, çünkü nereye gittiğini biliyordu artık. Tanrı'nın göstermiş olduğu yolun onu nereye götüreceğini biliyordu. O çıkarken bulutlar seyreldi ve göğün bir parçası göründü. Güneş tam batmak üzereyken meydana çıktı. Köy horozlarının öttüğünü, köpeklerin havladığını, evlerin damındaki kadınların birbirlerine bağırdıklarını duydu. Bacalardan mavi dumanlar yükseliyordu. Yanan odun kokusu geliyordu burnuna. İnsan tohumu kutsaldır diye mırıldandı köyün ilk evinin önünden geçerken. İçeriden insan sesleri geliyordu. Taşlar, sular, evler parıldıyordu. Hayır, parıldamak değildi bu, gülmekti. Susamış toprak susuzluğunu gidermişti. Tufan hem insanları hem de hayvanları korkutmuştu ama bulutlar dağılmaya başladılar. Koyu mavi bir gök meydana çıktı. Kaybolmuş olan güneş yeniden geldi ve dünyaya güven getirdi. İliklerine kadar ıslanmış mutlu İsa su akan dar sokaklardan ilerledi. Memeleri sütten kabarmış bir keçiyi otluğa çeke çeke götüren bir genç kız göründü. "Köyünüzün adı nedir?" diye sordu İsa ona gülümseyerek. "Beytanya." Uyuyacak bir yer bulmak için hangi kapıyı çalsam, ben yabancıyım burada. Açık kapı nerede görürseniz oraya girin, dedi kız gülerek. Açık kapı nerede görürseniz girin. Bu köy iyi yürekli, konuksever bir köy olsa gerek diye düşündüyse ve açık kapıyı bulmak için ilerledi. Yollar küçük ırmaklar halini almıştı ama büyük taşlar suyun yüzüne çıkmıştı. İsa taştan taşa sekerek gidiyordu. Ev kapıları yağmurdan baştan başa kararmış olup kapalıydılar. İlk köşeye döndü. Küçük kemerli çivit rengi bir kapı ardına kadar açık duruyordu. Kısa, tombul, şişman çeneli ve kalın dudaklı genç bir kadın duruyordu önünde. Soluk bir ışıkla aydınlanmış evden başka bir kadın daha görünüyordu. Tezgah başında oturmuş bir şey dokuyor, hafif hafif de bir türkü söylüyordu. İsa yaklaştı, eşikte durdu ve selam alıyormuş gibi elini yüreğinin üstüne götürdü. ''Ben bir yabancıyım.'' dedi. ''Galileliyim.'' Açım ve üşüdüm, uyuyacak yerim de yok. Namuslu bir adamımdır. İzin verin de geceyi sizin evinizde geçireyim. Kapıyı açık buldum ve girdim. Bağışlayın. Genç kadın döndü. Eli hala tavuk yemiyle doluydu. İsa'yı sakin sakin baştan aşağı süzdü ve gülümseyerek hizmetinizdeyiz dedi. Hoş geldiniz. Buyurun. Tezgah dokuyan oturduğu yerden ayrılıp avluya geldi. İnce kemikli, soluk yüzlüydü. Siyah saç örgüleri başı üstünde iki topuz halinde toplanmıştı. Gözleri iri ve tüy gibiydi. Üzgündü. İnce boynu çevresinde nazarlık diye taktığı cam göbeği bir gerdanlık vardı. Konağa bakıp kızardı. "Yalnızız," dedi. "Kardeşimiz Lazarus burada değil. Erden'e vaftiz olmaya gitti." "Yalnızsak yalnızız, ne fark eder?" dedi öteki. "Yemezse bizi. Buyurun içeri beyefendi. Dinlemeyin onu. O kendi gölgesinden bile korkar. Köylüleri çağırırız sizi yalnız bırakmamak için. İhtiyar heyeti de gelip kim olduğunuzu, nereye gittiğinizi, bize ne haberler getirdiğinizi sorar. Lütfen buyurun içeri, mütevazi evimize. Ne oldu size? Üşüdünüz mü?" "Hem üşüyorum hem açım, hem de uykum var," diye cevap verdi İsa, eşikten atlayıp girerek. "Üçü de giderilir, korkmayın," dedi. "Adım Marta'dır, kardeşim de Maria. Ya sizin adınız?" "Nasıralı İsa." "İyi bir adam mısınız?" diye gülerek takıldı Marta. "Evet, iyiyim," diye cevap verdi ciddi bir ifadeyle. "Olabileceğim kadar iyiyim, Marta kardeşim." Eve girdi. Maria lambayı yakıp yerine çengeli astı. Oda aydınlandı, tertemiz badanalı duvarlar göründü. Üzerinde kabartmalar olan serve ağacından iki sandık, birçok alet, duvar boyunca da üzerinde yatak ve yastıklar olan uzun bir tahta vardı. Odanın bir köşesinde tezgah duruyordu. Öteki köşesinde zeytinyağı ve yağ dolu küçük toprak kaplar vardı. Soğuk su testisi giriş yerinin sağında raftaydı. Onun yanında uzun keten bir havlu çivide asılı duruyordu. O da serve ağacı ve ayva kokuyordu. Geride geniş, karanlık bir ocak vardı. Çevresinde mutfak eşyaları asılıydı. "Ateş yakayım da kuruyun. Buyurun oturun." Marta bir tabure bulup ocağın karşısına yerleştirdi. Derken avluya koşup bir kucak dolusu asma ve defne dalıyla iki de zeytin ağacı kütüğe getirdi. Çömeldi, odunları çatıp yaktı. İsa başını dizler arasına almış, dirseklerini dizlerine dayamış bakıyordu. Odunları düzenleyerek böyle soğuk bir günde ateş yakmak ne büyük tören diye düşünüyordu. Alev esirgeci bir kız kardeş gibi gelip ısıtıyor. Aç bir ilaç, yorgun argın yabancı evine girmek ve yabancı iki kız kardeşin gelip insanı rahatlatması. Gözleri yaşla doldu. Marta ayağa kalktı, büfeye gitti. Ekmek, bal ve yabancının ayakları dibine bıraktığı bir testi şarap getirdi. "İştahın açılsın diye bunlar," dedi. "Birazdan tencereyi koyacağım. İçine sıcak bir şey girsin de gücün kuvvetin yerine gelsin. Uzun yoldan gelmiş olduğun belli." "Yeryüzünün öte ucundan," diye cevap verdi. İştahlı ekmeğe, zeytinlere ve bala doğru eğildi. Ne harika şeylerdi bunlar, ne büyük kıvanç. Tanrı ne de cömertçe veriyordu insanlara. Yedi, yedi, Tanrı'ya şükretti. Bütün bu süre içinde Maria lambanın yanında durup ateşin yanışını seyrettikten sonra beslenmedik konağa ve evinde bir erkek ağırlamak sevinci içinde kanatlanmış olan kız kardeşine baktı. İsa şarabı kaldırıp iki kadına baktı. "Marta ve Maria kardeşlerim," dedi. "Nuh'un zamandaki tufanı duymuşsunuzdur. Bütün insanlar günahkardı. Nuh'un gemisinde kalan birkaç erdemli kişi dışında bütün insanlık mahvolmuştu. Maria ve Marta, size yemin ederim ki başka bir tufan olursa ve sizi gemiye çağıracak olan kimse bensem sizleri de alırım kardeşlerim. Çünkü bu akşam üstü başı pejmürde çıplak ayaklı bir konuk geldi kapınıza. Onun için ateş yaktınız, ısındı. Ekmek verdiniz, doydu. Güzel söz söylediniz ve Tanrı'nın melekleri inip yüreğine girdi. Sağlığınızı içiyorum kardeşlerim. Sizlerle karşılaştığım için çok mutluyum." Maria yaklaşıp ayakları dibine oturdu. "Sesinizi iyi duyamıyorum yabancı," dedi kıpkırmızı olarak. "Daha konuşun." Marta tencereyi ateşin üstüne koydu, masayı düzenledi ve bahçedeki kuyudan soğuk su çekti. Sonra genç bir komşusundan üç köy ihtiyarını çağırmasını, lütfedip buyurmalarını rica etti. Evlerine bir konuğun geldiğini söyledi.